Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Lozan müzakereleri tutanakları. Yazarı Taha Akyol, Sefa Kaplan. Türü inceleme araştırma. Yayın evi Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık AŞ. Birinci baskı Ekim 2013. ISBN numarası 978-605-09-1725-3.
Bu kitap 816 sayfadır.
Ses kaydına başlama tarihi 30 Ocak 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Elinizdeki kitap Kasım 1922'den Ağustos 1923'e kadar Ozan müzakereleri ve anlaşma üzerine TBMM'de yapılan açık ve gizli görüşmelerin, yapılan oylamaların ve çıkarılan kanunların tam metnini içeriyor. TBMM'nin özellikle gizli oturumlarında muhalefetin Lozan'a yönelttiği eleştirileri, İsmet Paşa'nın Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey'in ve Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın cevaplarını, yapılan oylamaları, kabul ve ret oyu verenlerin listesini bu kitapta okuyacaksınız. Tutanaklarda görülecektir ki sadece misak-ı milli sınırları ve kapitülasyonlar değil, Mısır ve Kürt meseleleriyle laiklik konusu da Lozan sürecinde mecliste çok tartışılmıştır. Taha Akyol kitaba yazdığı ön sözde zafer mi hezimet mi tartışmalarını ele aldı. Ulus devlet ve laiklik kavramlarıyla Lozan'ın ilişkisini analiz etti. Sefa Kaplan tutanakların dilini sadeleştirerek yayına hazırladı. Lozan Anlaşması'nın 90. yıl dönümünde meclis tutanaklarında okumak bugünkü birçok siyasi tartışmayı anlamlandırmak açısından da okurlara değerli bir kaynak teşkil edecektir. Lozan'ı bilmek, anlamak. Taha Akyol. Lozan müzakereleri 20 Kasım 1922'de başladı. 4 Şubat 1923'te tıkanarak kesintiye uğradı. 23 Nisan 1923'te müzakereler tekrar başladıktan sonra ancak 24 Temmuz'da imzalar atıldı. Toplam yaklaşık 6 aylık bir müzakere süreci. Bu süreçte 3 defa savaşın eşiğine gelindi. Türkiye'de orduya hazır ol emri verildi. İngiltere Malta'daki donanmasını İstanbul'a gitmek üzere yola çıkardı. Fransız donanması kesinti döneminde İzmir limanından ayrılmayı reddetti. Lozan müzakerelerinin ne kadar zorlu geçtiğini görmek için bu birkaç satırlık izah bile yeterlidir. Böylesine zorlu ve birkaç defa savaşın eşiğine gelinen bir diplomatik savaşta İsmet Paşa ve arkadaşları tabii Mustafa Kemal Paşa'nın onayıyla hiç taviz vermemiş olabilir mi? Öte yandan Lozan bir hezimetse, ne istedilerse verdik ise niye bu kadar uzun sürmüş, niye savaşın eşiğine gelinmiştir? Bu uzun ve zorlu diplomatik mücadelede tavizler verilmiştir. Fakat hezimet demek insafsızlıktır. Öyleyse neden Lozan'a ya ödünsüz zafer ya da hezimet diyerek çarpışıp duruyoruz? Lozan sıradan bir barış anlaşması değildir. Lozan bir savaş sonrasında imzalanan herhangi bir barış anlaşması değildi, fazlasıydı. Çok uluslu imparatorluk tarihine sahip bir toplumun ulus devlet haline dönüşmesindeki en önemli aşamaydı. Bunun önemli göstergeleri nüfus mübadelesi ve azınlık düzenlemeleridir. Nitekim gayrimüslimler çok uluslu Osmanlı'daki gibi anasır-ı gayrimüslime değil artık azınlık olacaktı. Nüfus mübadelesiyle de Anadolu'da Türk ve Müslüman nüfus oranı daha da artacak, Hristiyan oranı azalacaktı. Hukuk düzeni de Lozan'da yine ulus devlet yönünde değişti, dini cemaatlere ve kapitüler imtiyazlara göre parçalı hukuk sistemlerinin bulunduğu, çok hukuklu bir düzenden vatandaşlık esasına dayalı hukuk birliğine geçildi. Üniter devletin zeminidir bunlar. Aslında Tanzimat'la başlayan vatandaş temelli hukuki birlik ilkesine yönelişin en yüksek aşamasının Lozan olduğunu söyleyebiliriz. İsmet Paşa'nın 23 Ağustos 1923'te Lozan Anlaşması hakkında yaptığı konuşmada şu sözlerine bu ulus devlet ve hukuk birliği fikrini görmek mümkündür. Mütecanis yeknesak bir vatan, bunun dahilinde harice karşı şu gayrı tabii kayıtlardan ve hükümet içinde hükümet ifade eden dahili imtiyazlardan arınmış bir vaziyet. Gayrı tabii mali mükellefiyetlerden azade bir hal, müdafaa hakkı mutlak, kaynakları bol ve serbest bir vatan. Bu vatanın adı Türkiye'dir. O Türkiye'yi bu anlaşmalar ifade ve tavzih etmektedir. Devletle ilişkilerdeki hak ve yükümlülüklerin din farklarına değil, vatandaşlık esasına dayanması, vatandaşlığa dayalı bir birlik sağlama çabası tanzimatla başlayan bir süreçtir. Bunun anlamı hukukun laikleşmesidir, fakat adı konulmamıştır. Laiklik kelimesi de ilk defa Lozan'da resmen telaffuz edildi. Türkiye'de din ayrımına değil, vatandaşlık esasına dayalı bir düzenin kurulacağı, laiklik diye adı konularak Lozan'da kayda geçti. Bu kapsamlı özellikleri Lozan Anlaşması'nı bir harp sonunda imzalanan sıradan bir barış anlaşmasından çok farklı hale getirmiştir. Bütün bu konulardaki tartışmalar Lozan'ı da konu edinmekte, Lozan keskin tartışmalara konu olmaktır. Bundan başka Lozan Anlaşması'nın mecliste onaylanmasından hemen 2 ay sonra Cumhuriyet'in ilanı, 6 ay sonra hilafetin kaldırılması ve istiklal mahkemeleri kullanılarak gittikçe radikalleşen ve otoriterleşen bir tek parti rejiminin kurulması da Lozan'a bakışı etkilemiş, birçok kimse tarafından Lozan ve tek parti rejimi bir bütün gibi algılanmış, tartışmalar büsbütün keskinleşmiştir. İki siyasi itikat. Nitekim Lozan Anlaşması hakkında çok zıt, çok keskin görüşler çarpışmaktadır. Cumhuriyet tarihinde iç politikayı belirleyen keskin kutuplaşma, Lozan konusunda zafer mi, hezimet mi ikilemesinde çok net bir şekilde görülmektedir. Lozan Anlaşması'nın 90. yılındayız. Hala zafer mi, hezimet mi savaşı görülmektedir. Bilgi kavramı açısından daha önemlisi şudur. Savaşan taraflar genelde Lozan hakkında esaslı bir bilgiye sahip değildir. Lozan tutanaklarını, meclisteki tartışmaları, dönemin siyasi tarihini okumadan, sırf ideolojik ve politik kutuplardan hangisinde yer aldıklarına göre Lozan hakkında da keskin görüşlere sahip olmuşlardır. Bir kesim için Lozan hezimettir, hatta Türkiye'nin infaz edildiği uluslararası bir komplodur. Böyle olmayabileceğini düşündürecek maddi somut olguları incelemeyi bile kabul etmeyecek kadar katıdırlar. Öbür kesim için Lozan hiçbir ödün verilmeden elde edilmiş mucizevi bir siyasi zafer, diplomatik bir destandır. Ulu Önder Mustafa Kemal ve İsmet Paşa hiç Lozan'da emperyalistlere taviz vermiş olabilir mi? Kasım 2008'de Türkiye'yi ziyaret eden İsviçre Konfederasyonu Başkanı Pascal Kuşep'in Lozan Anlaşması'nın 24 Temmuz 1923'te imzalandığı masayı jest olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e getirmişti. Gül de bu masayı isabetli bir tercihle 1. Meclise göndermişti. Milli mücadele ile Lozan bütünlüğünü göstermek bakımından ben isabetli buluyorum Gül'ün bu kararını. O zaman yukarıdaki kupürünü gördüğünüz Vakit gazetesi şöyle yazmıştı. Lozan'da bir imparatorluk kaybettik. Kerkük, Musul, 12 adaları kaybettik. Lozan masası Türkiye'nin bitirildiği masadır. Yukarıdaki diğer kupürde merhum Toktamış Ateş'in 29 Nisan 2004 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısının özet niteliğinde son 3 paragrafını görüyorsunuz. Toktamış Hoca, Lozan'ı ödünsüz zafer diye kutsayan ulusalcı geçinenleri cahil olarak nitelendiriyor. Lozan'ın başarılı olduğunu fakat barışın bazı ödünlerle sağlandığı anlatıyor. Bu ödünleri köşe yazısı çerçevesinde kısaca sıralıyor. Keskin ideolojik ön yargıların bilgiyi nasıl boğduğuna dair örneklerdir bunlar. Araştırmaya, incelemeye gerek yok. Hüküm bellidir. Zaferdir ya da hezimettir. Hele de Vakit'in yazdıkları ideolojik bağnazlığın ötesinde bir vakadır. Dersaadet işgal edildiğinde Yunan askeri Bursa'ya girip Osman Gazi Türbesi'ne el koyduğunda, Türkiye bitirilmiş değilmiş de buralar kurtarıldığında yapılan anlaşma ile Türkiye bitirilmiş. Anlama ve metot sorunu. Bu ön yargılı ve keskin siyasi itikatların Lozan'ı öğrenmeyi ve anlamayı engellediği açıktır. Öğrenmek ve anlamak deyince karşımıza önemli bir sorun çıkar. Metot. Araştırma, öğrenme, anlama metodu. İster Lozan ister başka bir karmaşık konu olumlu bulduğunuz noktaları öne çıkarır, diğer taraflarına bakmazsanız tamamının olumlu olduğu gibi bir kanaat oluşur. Ya da tersi, olumsuz noktaları öne çıkarıp diğer taraflarına bakmazsanız tamamı olumsuz gibi bir kanaat oluşur. Lozan'a bakarken argümanları sıralayarak kusursuz, eksiksiz bir başarı, bir zafer resmi çizmek mümkündür. Ya da tersini yapıp eksik ve ödünler verilmiş yönlerini öne çıkarıp başarılı yönlerini yok sayarak hezimet resmi çizmek de mümkündür. İkisi de metodolojik olarak yanlıştır. Resmin bütününü görmeye çalışmak gerekir. Bunun için kaynakları ve araştırmaları okumak lazım. O dönemdeki İngiliz, Fransız, İtalyan, Rus ve Yunan siyasetleri hakkında da hiç olmazsa genel kültür düzeyinde bir bilgi sahibi olmak gerekir. Araştırmacı olmayan bizim gibi normal insanlar ise hiç olmazsa kesin hüküm vermede ihtiyatlı olmalı, geniş açıdan bakmaya, karşıt görüşleri mukayeseli olarak okumaya çalışmalıdır. Kuvvet dengesi. Lozan'ı doğru okumada en önemli metodolojik unsurlardan biri kuvvet dengesini dikkatten kaçırmamaktır. Milli mücadelenin mucizevi demeye layık olan zaferini kazanan Türkiye askeri olarak nerelere kadar gidebilirdi? Askeri ve iktisadi gücünün sınırları neydi? Unutmayalım ki İzmir'de düşmanı denize döken milli ordu, Çanakkale ve İstanbul'u işgal altında tutmaya devam eden müttefik kuvvetlerin üzerine yürüyememiş, Çanakkale ve İzmir sınırında savaşın eşiğine kadar gelip orada durmuştu. Durması da doğru bir karardı. Orada durmak konusunda sadece Mustafa Kemal ve İsmet değil, Fevzi ve Karabekir paşalar da aynı görüşteydi. Trakya, Çanakkale ve İstanbul Lozan masasında diplomasiyle kurtarılacaktı. 28 Ocak 1923 Pazar günü mecliste gizli celsede Lozan müzakerelerinde gelinen nokta görüşülüyor. O zaman vatanın ayrılmaz bir parçası gibi görülen Musul'un kaybedileceği hissedilmektedir. Lozan'a en etkili ve içerikli eleştirileri yapan Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey soruyor. Musul için her ihtimale karşı askeri hazırlığınız var mı? Muhafazakar Ali Şükrü Bey'in sorusuna Muhafazakar Vekiller Heyeti yani Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey cevap veriyor. Şükrü Bey buyurdular ki Musul cephesinde benzin var mı? Bilmem ne var mı? Mazur görsünler ben bile bilmiyorum ne var olduğunu. Efendiler bu kadar detaylı, delille ispat edilmiş vasıtalarla mı kazanacağımızı tasavvur ediyorsunuz? Buna ihtimal veriyor musunuz? İngiliz tayyarelerine karşı 5 vilayetin geliriyle mi ki her taraf düşmanla kuşatılmış bulunduğu bir zamanda ki şimdi de öyledir, karşılıklı tertibat alacağız ve kazanacağız. Eğer bunu söyletmek istiyorsanız bunun imkan ve ihtimali yoktur. Rize milletvekili Abidin Bey idealisttir. İngilizlerin uçakları varsa bizim de imanımız var diye itiraz edecektir. Fakat bunun gerçekçi olmadığı açıktır. Senin de uçağın olduğu takdirde iman ilave bir faktör olarak etkisini gösterir. 27 Şubat 1923 tarihli meclis oturumunda Lozan'daki gelişmeler görüşülüyor. Musul'un kaybedileceği artık anlaşılmıştır. Muhalefet şiddetli eleştirilerde bulunuyor. Bu eleştirilerin bir kısmı hamasi sayılabilir ama haklı ve gerçekçi eleştiriler de vardır. Bakanlar Kurulu'nun muhafazakar başkanı Rauf Bey kürsüdedir. Musul meselesini görüşmeler yoluyla çözmek kabul edilmiyorsa bunun alternatifi harp demektir. Rauf Bey kürsüden milletvekillerine sesleniyor. İrade buyurunuz, ferman buyurunuz, harp ederiz. Tek kişi çıkıp Musul için harp edelim demeyecek, önerge vermeyecektir. Kaldı ki İngiltere hem stratejik hem ekonomik bakımdan Musul'u hayati derecede önemli görüyordu. Stratejik olarak Basra Körfezi'ne hakimiyet, ekonomik olarak petrol. Bu kuvvet dengesi, daha doğrusu dengesizliği karşısında Musul'u masa başında verdiler demek mümkün müdür? Fakat madalyonun öbür yüzü de vardır. İngiltere elbette güçlü bir sanayileşmiş devlettir. Fakat Cihan Harbi'nden yeni çıkmıştır ve harbi kolay kolay göze alabilecek durumda değildir. Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in 5 ve 6 Mart 1923 günlerinde gizli celsede yaptığı eleştiriler önemlidir. Dış politikayı ve İngiltere'deki gelişmeleri çok iyi takip eden Ali Şükrü Bey, İngiltere'nin iktisadi sıkıntı içinde olduğunu, Musul için Savunma Bakanlığı'nın ödenek ayıramadığını, Sömürgeler Bakanlığı'ndan ödenek kaydırdıklarını anlattı. İngiltere'deki savaş karşıtı hareketlerin Londra hükümeti üzerine nasıl baskı oluşturduğunu izah etti. 27 Mart'ta siyasi bir cinayete kurban giden Ali Şükrü Bey'in eleştirileri gerçekten önemlidir. Bu eleştirileri bilmemekte, Musul sorununa sadece bu eleştiriler açısından bakmakta eksiktir, yanlıştır. Musul konusunda asıl hazin olan, Lozan'dan sonra 1926'ya kadar olan süreçte Türkiye'nin pek de direnç göstermeden bugünkü Irak sınırını kabul etmesidir. Türkiye açısından daha elverişli bir sınırı kabule ve Petrolden daha büyük pay vermeye İngiltere hazır olduğu halde sıkı müzakere yapamadığımız için bunu temin edememişizdir. Bunda ülke içindeki gerilimlerin, Şeyh Said isyanının yarattığı zafiyetin de etkisi çok önemlidir. Lozan'a bakışa ilişkin metottan bahsederken Musul meselesine örnek vermemin iki sebebi var. Musul'a hala nostaljik gözlerle bakanlar bulunduğu gibi, Lozan konularının zafer mi hizmet mi cenderesine sokulamayacak kadar karmaşık olduğunu gösteren tipik bir konudur Musul meselesi. Ayrıca Kürt meselesiyle yakından ilgilidir. Elinizdeki kitapta okuyacağınız meclisteki Musul tartışmaları, Kürt meselesi bakımından da son derece önemlidir. Bilhassa Bitlis mebusu, Kürt Yusuf Ziya Bey'in, Erzurum mebusu Durak Bey'in, İzmir mebusu Sırrı Bey'in konuşmalarına dikkatinizi çekmek isterim. Dipnot: Yusuf Ziya Koçoğlu meclisteki konuşmalarında coşkulu bir yeni Türkiye ya da genç Türkiye heyecanı vardır. Fakat 1925 yılında Azadi Örgütü ve Şeyh Said isyanındaki etkili rolü sebebiyle idam edilecektir. Yusuf Ziya Bey kopuş ya da kırılma denilen tarihi sürecin bir numunesidir adeta. Musul dışındaki Lozan konularını burada ele almak bir ön sözün sınırlarını çok aşar. CNN Türk'te yayınlanan belgeselde ve Doğan Kitap'tan yayınlanacak olan kitabımda bu konular ele alınmıştır. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 6.